Bugünlerde yorumunu yaptığımız İncil'den Filipililere mektubu, Pavlos'un cezaevinden yazdığı mektuplardan biridir. Pavlos, cezaevindeyken 4 mektup yazdı ve bizler bunlara cezaevi mektupları diyoruz. Bu mektuplar Efesoslular, Filipililere, Kolosallere ve Filuman'a yazılan mektuplardır. Filipililere mektup, Pavlos'un Filipili kiliseyle olan harika ilişkisinden kaynaklanmıştır. Gerçekten de bu kilise, yani inanlılar topluluğu, Pavlus'a bütün diğer kiliselerden daha yakındı. Onun Filipililere ve Filipililerin de kendisine olan sevgisi bu mektupta yansımaktadır. Ayrıca bu mektupta Mesih inanlılarının iman yaşamını nasıl yaşaması gerektiği ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Pavlos, Filipi'yi ikinci müjde yolculuğunda ziyaret etmişti. Pavlus ve Barnabas'ın ilk yolculuklarında Galatya'ya gittiklerini, orada Harkule'de bir hizmetleri olduğunu ve karşılaştıkları zulümlere karşın birçok kiliseler kurduklarını habercilerin işlerinde okuyoruz. Filipi'deki Mesih inanlıları Pavlus'a çok yakın olan kişilerdi. Yolculuklarında onu izlediler, ona tekrar ve tekrar hizmet ettiler ama Pavlus Yeruşalim'de tutuklandığında 2 yıl boyunca onun izini kaybettiler. Nerede olduğunu bilmiyorlardı. Sonunda Roma'da cezaevinde olduğunu öğrendiler Filipili inanlılar. Bu insanların yürekleri Pavlus'a doğru kaydı ve derhal Pavlus'un ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere bir armağanla vaizlerini ona yolladılar. Bunun üzerine Pavlus, inanlılar topluluğuna teşekkür etmek ve onlara olan sevgisini dile getirmek için bu mektubu yazdı. Galatyalılara yazdığı mektupta olduğu gibi düzeltilecek bir doktrin, yani öğreti yoktu. Korintoslulara mektubunda olduğu gibi davranışlarını da düzeltmesi gerekmiyordu. İnanlılar topluluğunda sadece 2 kadın arasında küçük bir sorun vardı ve Pavlos mektubunun sonlarında onlara öğütte bulunuyor. Durumu fazla ciddi görmediği bellidir. Pavlos'un Filipili inanlılara mektubu, Mesih inancının, değerli dostum, önemli bir mektubudur. Pavlos'un Filipililere mektubunun konusu şudur. 1. İman yaşamının felsefesi. Bu 1. bölümde işleniyor. 2. İman yaşamının kalıbı. Bu da 2. bölümde işleniyor. 3. İman yaşamının ödülü. 3. bölüm. 4. bölümde de iman yaşamının gücü. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Filipililere mektuba kaldığımız yerden devam edelim. Programımızda Filipililer 1. bölüm 21. ayete geldik. Pavlos burada yaşamda ve ölümde Mesih'i öne çıkarıyor. Benim için yaşamın anlamı Mesih'tir, ölümün anlamı ise kazançtır diyor. Bu iman yaşamının felsefesidir dostum. Yaşamın anlamı Mesih ve ölmek kazançtır. Dr. William Pettingill kazanmanın her zaman aynı şeyin daha fazlası olduğunu söylerdi. Eğer yaşamak Mesih ise, o zaman ölmek daha çok Mesih anlamına gelir. Gidip onunla birlikte olmak anlamına gelir. Bu sonuca gelmem epey bir uzun zaman aldığı halde, bir Mesih inanlısı olarak hayatımdaki en önemli şeyin İsa Mesih'in hayatımdaki gerçekliği olduğuna %100 inanıyorum. Bu günümüzde fazla popüler bir şey değil. İnsanlar bunun yerine adanmış olmak, ona hizmet etmeyi istemek, şunu ya da bunu yapmaktan söz etmeyi yeğlerler. Ama dostum, en önemli şeyin sevincinizin tamam olması için onunla paydaşlık içerisinde olmaktır. O zaman güçlü bir tanıklığınız olacaktır. Sorun, birçok kişinin sonucu isteyip oraya giden yolu unutmalarıdır. Bu durumda yol, Rab İsa Mesih ile paydaşlıktır. Bütün diğer şeyler bu paydaşlığın meyveleridir. Pavlus diyor, benim için yaşamın anlamı Mesih. Benim için yaşamak Mesih, ölmek ise gidip onunla birlikte olmaktır. Şimdi Pavlus'un neden kendisine yöneltilen eleştirilerden ötürü rahatsız olmadığını anlıyoruz. İsa Mesih ile paydaşlık içerisinde olan bir adamı incitemezsiniz dostum. Bunun altını çizerek vurguluyorum. İsa Mesih ile paydaşlık içerisinde olan bir adamı incitemezsiniz. Kim böyle bir adama ne yapabilir ki? Çünkü benim için yaşamak Mesih ve ölmek kazançtır üzerinde yaşanacak yüksek bir düzeydir. Keşke ben o düzeye erişmiş olduğumu söyleyebilseydim. O yoldayım ama daha oraya varmadım. Ancak oraya varmak benim hedefimdir. Ve bu çok görkemli bir hedeftir. Eğer bu dünyada yaşamaya devam edersem diyor Pavlos 22. ayette, yararlı işler yapacağım. Ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum. Pavlos tıpkı sizler ve benim gibi geleceğinde neler olduğunu bilmiyordu. Bir tek günün neler getireceğini bilmiyoruz değil mi? Şöyle diyor Pavlos Filipililer 1. bölüm 23-24. Ayetlerde, iki seçenek arasında kaldım. Bu dünyadan ayrılmayı ve Mesih ile birlikte olmayı özlüyorum. Çünkü bu çok daha iyidir. Ne var ki bu dünyada kalmam sizin için daha gereklidir. Pavlos, Rabbin yanına gitmekle ki bu iki seçenek arasında daha istenilir olanıdır. Filipili inanlıların kendisine ihtiyaçları olduğu için onlarla birlikte kalmak arasında bocalamaktadır. Bir dostum şöyle anlatıyordu. Kanserdim ve ameliyat oldum. Bu ameliyatım sırasında bir hanımdan herkesin iyileşmeniz için dua ettiğini biliyorum ama ben Rabbin sizi evine alması için dua ediyorum çünkü Mesih'le birlikte olmak çok daha iyidir diyen bir mektup aldım. Ona yazıp buna Rabbin karar vermesine izin verir misiniz lütfen ben kalmak istiyorum dedim. Tanrı sözünü bildirmek için bir süre kalmak istiyorum. Ancak şimdi hizmetimin en iyi yerine geldim ve onu bırakmayı istemiyorum. Tanrı'dan bu hizmette kalmama izin vermesini istiyorum. Bunun bir Tanrı çocuğu için normal bir duygu olduğunu düşünüyorum. Bu olay bana zencilerden oluşan bir kilisede gerçekleşen bir olayı hatırlattı. Vaiz bir gece kaçınız cennete gitmeyi istiyor diye sordu. Bir çocuk hariç herkes elini kaldırdı. Vaiz kendisine sen cennete gitmeyi istemiyor musun diye sordu. Çocuk tabii ki istiyorum ama bu akşam gidecekleri toparladığınızı sanıyordum dedi. Hepimiz cennete gitmeyi istiyoruz ama şimdi değil. 25-26. ayetler buna inanıyorum diyor Pavlus. Aranızda kalacağım. Sizlerle birlikte bir süre geçireceğimi de biliyorum öyle ki imanda ilerleyesiniz ve sevinç bulasınız. Ve yeniden sizlerle birlikte olduğumda Mesih ise de benimle övünç duymak için daha çok neden bulasınız. Pavlus pratik biridir. Daha hala yapılacak işleri vardır. Bu insanların onun hizmetine ihtiyaçları vardır. Cezaevinden çıkıp yeniden onlarla birlikte olmayı istiyordu. Sürekli olarak ah Rab bir gelse diyen insanların harekete geçmeleri gerektir dostum. Burası ondan bir ödül almak için çalışabileceğimiz tek yerdir. Bu sizler ve benim kendimize düşen rolü oynadığımız sahnedir. Ben mümkün olduğu kadar kalmak istiyorum ve Rab'be kalmama izin verdiği sürece sözünü bildireceğime söz verdim. 27. ayet, önemli olan yaşam yönteminin Mesih'in sevindirici haberine yaraşır olmasıdır. Öyle ki gelip sizi görebilsem de göremesem de aynı ortak amaçla dimdik durduğunuzu öğreneyim ve sevindirici habere yani İncil'e iman için tek canla hep birlikte yarıştığınızı bileyim. Yaşayış sözcüğünün bir anlamı da konuşma biçimidir. Sadece konuşmamız değil, tüm yaşam biçimimiz Mesih'in müjdesine, Tanrı sözüne yaraşır olmalıdır. Aynı amaçla dimdik durun, İncil'in yayılması için tek canla hep birlikte yarışın diyor. Tanrı çocuklarının müjdenin yayılması için birlikte yarışmaları ne kadar da gerekir. Eğer günümüzde dostum, kilise yani inanlılar topluluğu olması gereken yerde olsaydı, dünya onun bildirdiği mesajı dinlerdi. Müjdede açıklanan inanç uğruna mücadele etmeliyiz. Sizlere karşı direnenlerden korkmayın diyor Pavlos Filipililer 1:28-30. Ayetler arasında. Bu onların mahva gideceğinin, sizinse Tanrı'dan kurtuluş bulacağınızın kanıtıdır. Çünkü sadece Mesih'e iman etmek değil, onun için işkence çekmek de Mesih yararına bir bağış olarak sizlere verilmiştir. Sizler de benim uğraşımda paydaşsınız. Bu uğraşta olduğumu daha önce gördünüz, şimdi duymaktasınız. Mesih'in size kendisi için acı çekmenize izin verdiği yere geldiğinizde varmışsınız demektir dostum. Bu Mesih'teki yüksek çağrıdır. Pavlos'un Mesih uğruna acı çekmenin ne demek olduğunu bildiği kesindi. Mesih için acı çekmek, Tanrı'nın size yüzünü çevirdiğinin bir belirtisi değil, bir bereket işaretidir. Bu iman yaşamı felsefesini gördüğümüz bölümün sonunu oluşturuyor. Bu bölüm, yani birinci bölüm, benim için yaşamak Mesih, ölüm kazançtır diyen ayetle özetlenmiştir. Şimdi Filipililer ikinci bölüme geldi. Konu Hristiyan yaşamı için kalıp, yani Mesih inanlıları için kalıp. Birinci bölümde iman yaşamının benim için yaşamak Mesih ölüm kazançtır ayetinde özetlenen felsefesini gördük. Mesih Pavlus'un yaşamının merkeziydi. Şimdi bu bölümde, yani ikinci bölümde göreceğimiz gibi Mesih'in düşüncesi olan iman yaşamının kalıbına geldik. Bu taklitle gerçekleşebilecek bir şey değildir. Şimdilerde insanların İsa'yı izlemekten söz ettiklerini duyuyorum. Bazen insanlara bunu söylediklerinde ne demek istediklerini sormak istiyorum. Özellikle de yaşamları söylediklerine uymadığında. İsa'yı taklit etmeye mi çalışıyorlar? Pavlos, Mesih'in iman yaşamının kalıbı olduğunu söylediğinde taklitten söz etmiyor. Yani Mesih'in düşüncesi bizim içimizde olmalı ve bizim içimizde olmasının tek yolu Tanrı'nın ruhunun gücü aracılığıyladır. Uzun bir süre önce Ali bir şey yaptığında bunların sadece iyi yapmamakla kalmayıp yanlış yapıldığını öğrendim. Her zaman böyle oldu. Bazen inatçı olmakla suçlanıyorum ve kendi isteklerim doğrultusunda hareket etme yatkınlığındayım. Ama bunu yaptığımda bir yerimi incitir ve "Ya Rab, şimdi durumu senin eline almanı istiyorum ve buna hazırım" derim. Rabbin durumu kendi eline alışını görmek harikadır dostum. Geriye çekilip Tanrı'nın ruhunun hareket etmesini seyretmeyi öğrenmemiz gerekir. Bu hiçbir şey yapmadan sadece oturmamız anlamına gelmez. Tabii ki Tanrı'nın bize gerçekleştirmemiz için vermiş olduğu programı yerine getirmeyi sürdürürüz ama güç ve dinamik Tanrı'nın ruhundan gelir. Bu bölümde kutsal kitapta Mesih'in kişiliği hakkında yer alan en önemli bildirilerden biri yer almaktadır. Ve bu teolojik bildirilerden, yüzyıllardan günümüze gelen en büyük tartışmalardan biri gelmiştir. Hatta bu büyük bir olasılıkla Avrupa'yı ikiye bölen düşüncedir. Bunu yapmakta başka bir şeyden daha fazla etkisi olmuştur. Yapılan teori, Mesih'in beden alıp insan oluşunda tanrılığını bir kenara bıraktığı anlamına gelen kenosis teorisidir. Bu bölüm Mesih'in tanrılığını bir kenara bırakmadığını açıklığa kavuşturacaktır. Bu tartışmalı konuya geçmeden önce pratik yöne bakalım. Bu pratik bir mektuptur. Filipililer 2. bölüm 1. ayet şöyle diyor: "Böylece Mesih'te bir yüreklendirme, sevgide bir avuntu, ruhta bir paydaşlık, acıyan bir yürek ve sevecenlik duygusu bulunuyorsa, düşünce birliğiyle davranarak sevincimi doruğuna ulaştırın." Buradaki "bulunuyorsa" sözcüğü "eğer" anlamına gelir. Pavlos'un birçok kereler "eğer" sözcüğünü bir şarttan çok bir tartışma olarak kullandığını göreceksiniz. Pavlos mantıklı düşünen biridir. Eğer Pavlos'u mantıklı bulmuyorsanız, yazdıklarını doğru okumadığınız söylenmiştir. bu ayeti Mesih'te bir cesaret olduğundan, sevgiden doğan bir teselli olduğundan, ruhla bir paydaşlık olduğundan, yürekten bir sevgi ve sevecenlik olduğundan diye de söyleyebiliriz. Paulus şimdi bütün bunları göz önünde bulundurarak şöyle diyor. Düşünce birliğiyle davranarak sevincimi doruğuna ulaştırın, aynı sevgiyi paylaşın, akıllarınız uyumda, düşünceniz tek doğrultuda olsun. Cezaevinde olduğu halde Paulus, Rab'de seviniyor. Ama müjdenin Filipili inandıların yaşamlarında etkin olduğunu bilseydi, daha da çok sevineceğini söylüyor. Düşünce birliğiyle davranın, aynı düşüncede olun. Akıllarınız uyumda, düşünceniz tek doğrultuda olsun sözleri bize gösteriyor ki, Filipi kilisesinde bazı sorunlar vardı. Fazla değil ama biraz. Paulus onların aynı düşüncede olmalarını istiyor. Onlardan birbirlerinin fotokopileri olmalarını istemiyordu. Herkesin kendi kişiliği var, kendi düşüncesi var. Kiliselerin çoğunda iki tür insan vardır değerli dostum. Bir grup çobanı savunur, diğer grup ise çobana karşıdır. Bu grupları oluşturan kişiler kendi başlarına düşünmezler. Grup liderlerinin fotokopileridir. Paulus'un burada söylemek istediği onların birbirlerinin fotokopileri olmamalarıdır. Aynı düşüncede olmak, Mesih'in düşüncesinin sizde olmasına izin vermek demektir. Bu, dışa vurmalarda, armağanlarda, hizmet yöntemlerinde, hatta küçük doktrinlerde farklılıklara izin verir. Bu noktalarda aynı görüşte olmadığımızdan ötürü birbirimizin kafasına vurmayız. Eğer Mesih'in düşüncesine sahipsek, imanın önemli noktaları üzerinde görüş birliğine varırız. Ama hiçbir zaman birbirimizin fotokopisi olmayız. Hiçbir şey diyor 3. ayette, sürtüşme ya da boş böbürlenme duygusuyla yapmayın. Tam tersine alçak gönüllülükle başkalarını kendinizden daha önemli tutun. Evet, bu yaşamın en önde gelen ilkelerinden birisidir değil mi? Hiçbir şeyi sürtüşme ya da boş böbürlenme duygusuyla yapmayın. Tam tersine alçak gönüllülükle başkalarını kendinizden daha üstün, daha önemli tutun. Paulus daha önce de bazı insanların Mesih'i kıskançlık ve çekişmeden ötürü bildirdiğini söylemişti. Şimdi hiçbir şeyi sürtüşme, bencil tutkularla, gururla ya da boş övünmeyle yapmayın diyor. Bana kalırsa günümüzde kilisedeki yani inanlılar topluluğundaki sorunların çoğu doktrinsel farklılıklardan ötürü değildir. Kıskançlık ve çekişmeden ötürüdür. Bazı insanlar doğal olarak sorun çıkarırlar. Hiçbir şeyi sürtüşmeyle, boş böbürlenmeyle, bencil tutkularla yapmayın diyen bu buyruğu yerine getirebilsek, bunun günümüzdeki kiliselerdeki sorunların %90'ının hatta %95'inin çözüleceğine inanıyorum. İnanlılar topluluğunda bir şeyi çekişmeyle, sürtüşmeyle yapıyorsanız, hiç yapmazsanız daha iyi olur dostum. Aynı şey eğer kabul görmek için yapıyorsanız da geçerlidir. Yani başkaları tarafından takdir edilmek, kabul görmek için yapıyorsanız, hiç yapmazsanız çok daha iyidir. Organizasyon toplantılarına gitmekten hoşlanmayışımın nedenlerinden biri de insanların bayan falancaya getirdiği çiçeklerden ötürü ve bay falancaya fazla bir iskemle getirdiğinden ötürü teşekkür etmelerinden sıkılmamdır dostum. Ve kimseyi unutamazsınız yoksa başınız derde girer. Hristiyanlara yaptıkları şeylerden ötürü önem verip övülmeleri ve kendilerine iltifat edilmeleri gerekmekte midir? Hiçbir şeyi bencil tutkularla, gururla, böbürlenmeyle ya da boş övünmeyle kendinize bir isim edinmek için yapmayın diyor Tanrı'nın sözü. Her biriniz alçak gönüllülükle başkalarını kendinizden daha önemli tutun. Belki Evodia ile Sintia arasındaki sorun buydu. Yani Filipi'deki iki bayan arasındaki sorun buydu. Belki de her ikisi de diğerinin kendisine üstten baktığını sanıyordu. Eğer bu ayete, yani her biriniz alçak gönüllülükle başkalarını kendinizden daha önemli tutun ayetine itaat edilirse, bunun inanlılar topluluğundaki sorunların çoğunu çözeceğine inanıyorum. Neden bana vaaz vermiyorlar? Ben ötekisinden daha iyi vaaz veririm tutumunu ortadan kaldırırdı. Ya da bazen bana diyorlar bir toplantıda, benim şahadetim, benim tanıklığım öylesine etkilidir ki bir verirsem niceleri etkilenir. Değerli dostum, bunlar boş şeylerdir. Aynı şey kurallar ve komitelerdeki sorunlar için de söylenebilir. Bazı kiliselerdeki kilise yetkilileri arasındaki güç mücadelesini ortadan kaldırabilirdi. Rab bunları değil, Rab bizlerin alçak gönüllülükle başkalarını kendimizden daha önemli tutmamızı istiyor. Rab bizim alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmamızı istiyor. Yalnız kendi yararınızı değil diyor 4. ayet. Başkalarının yararını da gözetin. Başkaları. Bu önemli bir sözcüktür. Bu parçanın anahtarı başkalarıdır. Başkaları sözcüğünü ilk önemli kılan Mesih inancı olmuştur. Mesih neden cennetin görkeminden bu dünyaya gelmiştir biliyor musunuz? Başkaları için. Evet, Mesih neden insan bedeni aldı, görkemini bıraktı, tanrısallığını bıraktı, yeryüzüne geldi? Başkaları için. Bizler neden müjdeyi yaymalıyız? Başkaları için. Kendimiz yerine başkalarını düşünmek. Bu Mesih'in düşüncesidir. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı dünyayı, yani başkalarını, insanları. İsa Mesih niçin çarmıhta öldü? Başkaları için. Niçin ölümden dirildi? Başkaları için. Niçin şimdi Baba Tanrı'nın sağında oturmaktadır? Başkaları için, şefaat etmek için. Evet, biz müjdeyi başkaları için yayıyoruz. Kendimiz yerine başkalarını düşünmek Mesih'in düşüncesidir. Mesih'in düşüncesi alçak gönüllülüktür dostum. Şimdi bizlere Mesih'in düşüncesinden söz edecektir 5. ayette. Birinizin öbürüne karşı düşüncesi Mesih İsa'nın düşüncesine benzer olsun. Mesih'in düşüncesini niteleyen bir tek şey söyleyecek olsak bu ne olurdu biliyor musunuz? Alçak gönüllülük. Bize aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşayın denilen Efesoslular 4'ü hatırlayabiliriz. Sonra şu şekilde tanımlayarak devam ediyor. Her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. İşte dostum, Mesih'in düşüncesi budur. Siz ve ben alçak gönüllü olamayız. Bizler yumuşak başlı olamayız. Bizler bu şekilde yaratılmamışız. Bizler iki ayağımızın üzerinde durup söz hakkımız olmasını istiyoruz. Hepimiz böyleyiz. Böyle olmadığınızı söylemeyin bana dostum. Çünkü öylesiniz. Hiçbirimiz başkaları tarafından eleştirilmek, küstürülmek, gücendirilmek istemiyoruz. Hiçbirimiz görmezlikten gelinmek istemiyoruz. Büyürken üzerimize basılmış da takıntılar oluşturmuşuzdur. Harika bir vaizin oğlunun serseri olduğunu duydum. Neden mi? Çünkü çok parlak bir ağabeyi vardı. Bu çocuk her zaman ağabeyinin yaptığı harika şeylerden söz edildiğini işitiyordu. Bunun üzerine o da tam tersi yöne yönelip buna isyan etti. Bu doğal insanın doğal tepkisidir dostum. Bu çocuğa dinle oğlum, bütün bunları görmezlikten gel demenin bir yararı olmaz. Bunları görmezlikten gelmeyecektir. Yeniden doğmamış biri alçak gönüllü konumu almaya, istekli olmaya yaklaşamaz bile. Şimdi kutsal kitaptaki en büyük teolojik bildirilerden birine geldik. Bazıları bunu İncil'de Mesih'in kişiliğiyle ilgili en önemli teolojik bildiri sayarlar. Ve adına boşaltılma anlamına gelen kenosis denir. Bu parça Mesih'in kendini tanrılığından boşaltmadığını açıklığa kavuşturacaktır. Bizlere Mesih'in attığı 7 kendini alçaltma adımını gösterecektir. Bundan sonraki birkaç ayette söylenilenlerin büyüklüğünü size açıklayabilecek konumda olmayı çok isterdim. Ne kadar yüksek olduğunu ve ne kadar alçağa indiğini kavrayabilmenizi çok isterdim. Bilinen uzaydaki milyarlarca ışık yılı onun yani Rab-i İsa Mesih'in gelmiş olduğu uzaklıkla kıyaslandığında hiçbir şey değildir. Burada aşağıya inen 7 adım görüyoruz. Sonra bize yukarı çıkan 7 adım Mesih'in yüceltilmesi verilmiştir. Öyleyse önce kendini alçaltmakta Mesih'in düşüncesini görüyoruz. Sonra Tanrı'nın düşüncesini göreceğiz. Rab-i İsa Mesih'i yüceltmek Baba Tanrı'nın düşüncesindedir. Kendinizi Tanrı'nın isteğine koymak için ne yapmanız gerektiğini bilmek istiyorsanız, nereye gitmeniz gerektiğini ya da ne yapmanız gerektiğini bilmiyorum. Ama size şunu söyleyebilirim. İsa Mesih'i yüceltmek Baba Tanrı'nın amacı olduğundan, bunun her birimiz için Tanrı'nın isteği olduğuna inanıyorum. Nerede olursak olalım ve ne yaparsak yapalım, İsa Mesih'i yüceltmemiz gerekir. İsa Mesih'i yüceltmek olan bu nihai amaçta Baba ile birlikte içinde olmamız gerekir. Burada ne yazık ki yine yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz ama yarın kaldığımız yerden yoruma devam edeceğim.